Ayrım 28, sayfa 331. Sakız koyunları. Mevlana Kapı'nın Karabaş mahallesindeki evimizde benim olan hiçbir yer olmadığı için o evi sevemiyordum. Bu yüzden kumbaramı eve bırakamıyordum. Orası sanki evim değildi, bir evdi. O evin dışını, bahçesini, ağaçlarını, kuyusunu daha çok severdim. Hayvanlara aşırı sevgim vardır. Babamdan koyun almasını istedim. Sevmediğim evin çok sevdiğim bahçesinde koyunlara ben bakacaktım. Fatih ile Sultan Selim arasında bir yerde haftanın bir günü hayvan pazarı kurulan yere at pazarı denirdi. Orada kümes, ahır ve taşıt hayvanları satılırdı. Babamla at pazarına gittik. Babam benim için oradan iki koyun aldı. Bunlar sakız cinsi denilen koyunlardı. Sakız koyunları öbür koyun türlerinden daha çok süt verir ama özenli bakım ister. Çoban sürüsüne katılıp yayılmazlar. Yazın gölgede tutulur. Önlerine yeşil ot konulurdu. Kışında ahırda beslenir. İki sakız koyununu önümüze katıp babamla birlikte evimize getirdik. Onları Çelebi adlı eşeğimizin ahırına koyduk. Sonradan babam koyunlarımızı yine sakız cinsi koça çektirmişti. Okul büyük tatile girmeden önce koyunlarımız doğurmuş, böylece iki anaç, iki de yavru, dört koyunumuz olmuştu. Kaput dayağı. Asker okullarının geleneksel kaput dayağı bizim zamanımızda da vardı. Piç sözcüğü gerçek anlamının dışında başka bir anlamda daha kullanılıyordu. Yaşları küçük, ufak tefek çocuklara da piç denilirdi. Piç denilen bu yaşları da, boy bostları da küçük çocuklar, büyük iri yarı olanlar karşısında ezilmemek, kendilerini ve haklarını koruyabilmek için birleşirler, kendiliğinden bir örgüt oluştururlardı. Bu örgüte piçler takımı ya da piçler alayı denilirdi. 8, 10 hatta 10-15 çocuktan kurulu piçler takımı vardı. Bu birleşmeyle yaşları küçük, çelimsiz çocuklar büyük bir güç kazanırlardı. Öyle ki o kabadayı geçinenler bile bu piçler takımından yılar, onlara bulaşmaktan çekinirlerdi. Bu takım dayanışmasıyla küçükler kabadayı ve kopuklara karşı ırzlarını, onurlarını ve haklarını korurlardı. Ancak bu piçler takımı haklarını korumanın, kendilerini içgüdüsel olarak savunmanın doğallığıyla kendiliğinden kurulmuş örgütler oldukları halde bir kez kurulduktan sonra örgütün genel karakterine uygun olarak tek insandan bambaşka, başına buyruk bir toplumsal yaratık olup çıkar, o tek tek küçük çocuklardan bağımsızlaşır, kendiliğinden kuruluş amacının dışına taşardı. Böylece bu piç takımları da başka türlü ayrı bir bela kesilirlerdi. Tek tek kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyi piç takımı örgütü kurduktan sonra takım olarak başkalarına yaparlardı. Piç takımının yaşları büyüklere, güçlülere karşı kendilerini savunma yollarının başlıcası toplu saldırıyla kaput dayağı atmalarıydı. Piç takımının da kaput dayağı geleneğinin de bizden önceki kuşaklardan beri askeri okullarında bulunduğunu Hasan amcanın Nizamiye Kapısı adlı kitabında şu bölümden anlıyoruz. Dövecek oldum. Hem ağlıyor hem de küfrediyor gene. Susmuyor ki. İstediğin kadar döv. Hakikaten bunlardan birini dövmeye pek gelmezdi. Atının başı belaya girer. Bir gece paydosunda 40-50'si toplanırlar. Ellerindeki bir beylik kaputu adamın kafasına geçirirler. 8'i onu bacaklarına, bir o kadarı da koluna, beline sarılır, alaşağı ederler. Adam ne olduğunu anlayıncaya kadar kafa göz yararlar. Kaputu da alıp karanlıklarda kaybolurlardı. İnsan yalnız dayak yemekle kalmaz, çoluk çocuğa da rezil olurdu. Buna kaput dayağı derlerdi. Sakınılacak şeydi hani. Benim de birçok bakımdan kendimi korumam gerekiyordu. Ama ben bu piçler takımına giremezdim. Aralarına katılabilmem için içlerinde arkadaşlık kurabileceklerim yoktu. Kendimi korumanın birkaç yolunu bulmuştum. Bunlardan biri piçler takımının taktiklerinden birini benimsemekti. Bu kavga edileni canından bezdirene dek sürekli atakla yıldırmaktı. O güçlü bizden büyük olabilirdi ama biz yenilsek de dayak yesek de onu her gördüğümüz yerde her fırsatta gözü pek bir ataklıkla kavgayı sürdürerek elimize geçeni kafasına fırlatarak yenilgiye uğratabilirdik. Güçlü olanlar bile bu taktiği uygulayan küçük yaştaki hasmından yılardı. Kavgada süreklilik, gözü peklilik, ataklık gerekiyordu. Bir öğle yemeğinde karşımda oturan benden güçlü arkadaşımın suratına muhallebi tabağını fırlatmam bundandı. Benden boylu ve güçlüydü. Kavgada beni dövebilirdi ama ona bu fırsatı vermeden muhallebi tabağını kafasından aşağı geçirdim. Lap diye muhallebi tabağı yüzüne çarptı. Yüzü muhallebiden bir maskeye örtülmüş gibiydi. Kaşlarından, kirpiklerinden, yüzünden aşağı muhallebi akıp süzülüyordu. Akan muhallebiden maskın altından kızgın gözlerinin fıldır fıldır dönüşü onu çok gülünç duruma düşürmüştü. Kavgada gülünç duruma düşen yenilmiş demektir. Görüntüsü öyle gülünçtü ki yemekhanedeki bütün çocuklar ona kahkahalarla gülüyorlardı. Gülünç olmak ona gücünü yitirtmişti. Benimle kavga edemedi. Etse ne olurdu, nasıl olsa beni dövecek güçte olduğu için her yemekte kafasına fasulye ya da çorba tabağını geçirip sonunda onu yıldıracaktım. Bu türlü ataklığım, gözü pekliğim, bir de kavgadan sakınışım, kavgaya bulaşmayışım kendimi koruma yollarından biriydi. Yıllar yıla süren bir arkadaşlık. Hafta izninde bulunduğum bir gün Davutpaşa Ortaokulu'ndan göz tanışı olduğum bir sınıf arkadaşımla karşılaştım. Davutpaşa Ortaokulu'nun 6. sınıfında ama Fransızca bölümü öğrencisi olduğundan onunla göz tanışıklığının ötesinde bir arkadaşlığımız yoktu. Adını bile bilmiyordum. Ama çok sıcakkanlı ve sevgi dolu bir çocuk olduğu için onunla sokakta bu ayaküstü karşılaşmamızdan sonra arkadaşlığımız yıllar yılı sürdü. Bugün o sıcak arkadaşlıktan ancak yılda bir ya da iki kez telefonda konuşulabilecek denli çok zayıf bir bağ kaldıysa, bunun nedeni araya giren uzun ayrılık yıllarıyla ikimiz için de yaşam koşullarının elverişsizliğidir. Adı Mehmet Hilmi'dir. Ana babası ona Mehmet, arkadaşları da Hilmi der. Hilmi çok candan, içten, sıcakkanlı, yakın arkadaşlığı olan bir çocuktu. Subay olmaya can atardı. Onun kadar subaylığı seven, subay arkadaşlarımın içinde bile başka birini görmedim. Subay olabilseydi iyi bir subay olabileceğini sanmıyorum. Onun subaylığı sevmesi daha çok üniformaya ve törensel yaşama olan aşırı düşkünlüğündendi. Onun bu üniformaya aşırı düşkünlüğü yüzünden çok sıkıntılara girmişimdir. Yeri gelince daha genişçe anlatacağım bunları. Onların evinde gece konu olarak kaldığım olurdu. Sabahleyin uyanınca bakardım ki askeri okul giysim yok. Hilmi benden önce uyanıp benim okul giysimi giyerek evde de kimseye görülmeden çıkıp gitmiş. Onların evinde tutuklu kalmış olurdum. İster istemez dönmesini beklerdim. Korkuyla, çünkü benim giysimle yakalanırsa beni okuldan bile kovabilirlerdi. Akşamın geç saatlerinde eve dönerdi. Hem kendisinin hem de ana babasının çok iyi insanlar oluşu yüzünden Hilmi'ye darılamazdı. Beni çok sevdiğini bilirdim. Kentliler böyle candan arkadaşlığa bir içtiğimiz su ayrı gider. Kasaba insanı da ruh beraber arkadaşlık der. İşte biz öylesine arkadaş olmuştuk. Subaylığı bunca çok sevmesine karşın Hilmi'nin subay olma olanağı yoktu. Çünkü Davutpaşa Ortaokulu'nun 6. sınıfından sonra okulu bırakmış, bir dişçi yanında çalışmaya başlamıştı. Ders çalışmakla arası hiç iyi değildi. Zeki, çok becerikli bir çocuk olduğu halde onun neden okumak istemediğini bir türlü anlayamazdı. El işlerinde olağanüstü becerisi vardı. Şehzade başında bir diş hekimi muayenehanesinde çalışıyordu. Muayenehane sokak üstünde dar kapıdan girilerek dar merdivenden çıkılan geniş salonlu 2-3 odalı bir yerdi. Dışta ön yüzünde dış tabibi Ömer Bilal yazılı bir levha vardı. Bu levhada ayrıca dentiste diye Fransızca'da yazılıydı. Diş hekimi Ömer Bilal yaşlı zayıf bir adamdı. Muayenehaneye pek seyrek uğrardı. Diş hekimi olan oğlu Zeki Bilal muayenehanede bulunurdu. Zeki şişman, genç yaşında saçları dökülmeye başlamış, şık giyinen bir adamdı. Zamanına göre çok şık, tombul bir eşi vardı. Hilmi bu muayenehanede çalışıyordu. Çalışıyordu demekle pek bir şey anlatmış olmam. Bu dişçi muayenehanesini ve protez, takma diş, diş kaplaması, diş kalıbı almak gibi dişçiliğe ilişkin işlerin yapılmasıdır. İşlerini sırasında tek başına yürütüyordu. Muayenehanenin bir odası protez için ayrılmıştı. Benim hiç beceremeyeceğim bu işleri yapmış olması bende hayranlık uyandırırdı. Bunları nasıl, ne zaman öğrenmiş olduğuna şaşardım. İşte ortaokulun ilk sınıfında bile pek başarılı olamayan ama usta bir protezci. Yalnız protezcilikle de kalmaz, kimi hastaların dişlerini doldurur, altın ya da platin ya da ucuz sarı bir alaşımda diş kaplamaları yapar, diş tedavi ederdi. O zaman diş oyma makineleri elektrikle işlemiyordu. Dişçiler bisiklet pedalının tekerleği döndürdüğü gibi basılarak döndürülen, ucunda diş oyulacak miller bulunan bir makine ile dişleri oyarlardı. Bu diş oyma makinelerine tor diyorlardı. Hilmi'nin bu toru kullanarak hastaların dişlerini oymasına, oyuğa ilaçlar koymasına pek şaşardım. Benim hiçbir zaman beceremeyeceğim işlerdi bunlar. Hilmi yaşından büyük görünmeye, büyük adamlar gibi giyinip konuşup davranmaya özenirdi. Diş hekimi Zeki Bilal ve babası Ömer Bilal için kendi sözcükleriyle bunların evveliyatı da Halit Şadi Bey'dir der, Halit Şadi Bey'in Türkiye'de diş hekimliği kurucularından olduğunu söylerdi. Hilmi dişçilikteki bu becerisinin karşılığında o zamana göre bol para kazanıyordu. Büyük adamlar gibi giyinmeye özenirdi demiştim. Bıyık bırakırdı o yaşta, yelek giyerdi, kordonlu saat takardı, fötr şapka giyerdi. Tozluk takmak o günlerin modasıydı. Aydın görünmenin, zenginin bir belirtisi sayılırdı. Daha önceleri züppe denilen tipler tozluk takardı. Züppeler gibi bir de monşer tipi vardı. O günlerin ve daha da öncelerinin Fransız kültürü etkisindeki aydınları birbirlerine monşer dedikleri için bu tiplere monşer denilirdi. Monşerler de tozluk takarlardı. tozluk ayakkabının üstüne iki yanları birbirine düğmelenerek takılırdı. Sözde toz ve çamurun ayakkabıya girmemesine yarardı ama gerçekte gereksiz süsten başka bir şey değildi. Hilmi'nin biri bej, biri kül rengi iki tozluğu vardı. Yaşam deneyi benden çok üstündü. Kız arkadaşları vardı. Cinsel olarak kadını tanımıştı. Bir neyzenin şarkıcılık da etmiş kızıyla ilişkisini anlatırdı. Bir düş anlatıyormuş gibi onu dinlerdim. Saray eğitimi. Hilmi, Karababa dergahı Şeyhi Haydar Bey'in oğluydu. Karababa tekkesi Çemberlitaş'taydı. Tekkenin bulunduğu sokağın adı da Karababa Sokağı'ydı. Her nedense, belki de sözde devrimcilik gösterisi çabasıyla Karababa Sokağı'nın adı Dönem Sokağı olarak değiştirildi. Haydar Bey, tekkenin son şeyhiydi. Cumhuriyetten sonra tekkelerin kapatılmasıyla aile, vakıf malı olan tekkede oturmak hakkına sahipti ve ailenin ekber evladı, büyük oğlunun bu hakkı sürerdi. Şeyh oğluna şehzade ya da şıhzade denilir ama söylenirken bu sözcük şehzade biçimine dönerdi. Hilmi, ailenin büyük oğlu olduğu için şehzadeydi. Aile 4 kişiydi. Büyük oğul Hilmi, küçük oğul Ahmet, babaları Haydar Bey ve anneleri. Soyadları Karababa, tekkenin kurucusu Şeyh Karababa'dan alınmıştı. Anne saraylı bir Çerkes hanımıydı. Kendisine anne dememi isterdi. Ben de isterdim ama diyemezdim. Hafta tatili gecelerinin çoğunu onların evinde geçirmeye başlamıştım. Evin bir oğlu da ben sayılıyordum. Hilmi'nin annesiyle babası da beni çok seviyor, bana çok yakınlık gösteriyorlardı. Bana çok güveniyorlardı. Beni sevmelerinde oğullarının güvenilir bir arkadaşı olmasını istemelerinde etkisi vardı. Çünkü Hilmi ele avuca sığmaz, oldukça uçarı bir çocuktu. Birlikte olduğumuz zamanlar onu aşırı davranışlarından koruyabiliyordum. Beni sever, sözümden çıkmazdı. Karababa tekkesi harem ve selamlık olmak üzere iki bölümdü. Aile iki katlı olan harem bölümünde otururdu. Tek katlı olan selamlık bölümünde semahane ile iki de oda vardı. Selamlık bölümü kullanılmıyordu. Sokak kapısından haremin taşlığına girilirdi. Taşlıkta bu tekkenin kurucusu Karababa Şeyhi'nin türbesi ve başka sandukalar vardı. Buradan geçilerek eve girilirdi. Yani türbede sandukaları olan ölüler de evin insanlarından gibiydiler. Ev işlerine davranış olarak karışmasalar bile sessiz varlıklarını duyururlar, toprağın altından toprağın üstündekileri sessizce etkilerlerdi. Alt katta geniş bir mutfak vardı. Yemek odası olarak da kullanılırdı. Üst katta sofa ve 4 oda vardı. Ortadaki oda Hilmi'nindi. Ben de aynı odada kalırdım. Aynı yatağa bölüşürdük. Haydar Bey, Abdülhamit'in müezzin başısıymış. İnce, yanık, içli bir sesi vardı. Mevlitanlar, ilahiciler, eski musikiye çalışanlar eve gelip Haydar Bey'den usul meşk ederlerdi. Böylece onun sesini bir iki kez dinleyebilmiştim. Eskiden Duyun Umumiye muhasebecisiymiş. Milli mücadele sırasında Anadolu'ya silah kaçırılmasında emeği geçmiş. Cumhuriyet kurulduktan sonra Tuz İnhisarı'nda, o zaman Tuz devletin tekelinde bir maddiydi, Levazım Müdürlüğü görevini yapmış. Ben tanıdığımda Balıkhane'de muhasebeciydi. Haydar Bey'in çok kısa kesilmiş sakalı vardı. O dönemde inkılapçılığı, bir anlama Kemalizmi salt biçimde sananlar, sakal bırakmayı da gericilik saymaktaydılar. Oysa Haydar Bey hiç de gerici değildi. Sakal bırakmasının nedeni ise ne gericiliğinden ne de şehliğindendi. Çene altında ve boynunda egzama vardı. Hafif sakalı egzamasını örtüyor, bu yüzden sakal bırakıyordu. Genellikle boynunu yumuşak tülbentle de sarardı. Muhasebecisi olduğu kurumun yönetmeni bir gün Haydar Bey'e sakalını kesmesi gerektiğini söyleyince, onurlu insan olan Haydar Bey de geç bile kaldık deyip istifa dilekçesini vermiş, emekliliğini istemişti. 2 yıl sonra da boynundaki egzamalar kansere dönüşüp ölümüne yol açmıştı. Saraylı Hanım çok ilginç bir anneydi. 2 oğluna aşırı düşkün, sonsuz fedakardı. Onun anlattığı bir anısını unutamadım. Bu anı saray eğitiminde göstermektedir. Saraydaki Çerkez kızları dış dünyayla hiç ilişkisiz, kafeste kuş ya da serde çiçek gibi yetiştiriliyor, yaşı pek küçük, kendisine bir tekkenin genç şeyhiyle evlendirileceği söyleniyor. Tekkeye şeyhlere değin, hiçbir gerçek bilgisi de yokmuş. Hiç şeyh görmemiş o zamana dek, yalnızca şeyhler üstüne destansı söylenceler dinlemiş. Şeyhler ona göre insanüstü varlıklar, melek gibi bir şey bu şeyhler. Nasıl melekler yemez içmez, esneyip hapşırmaz ve helaya gitmezse, şeyhleri de böyle sanıyor. Onun sanısına göre şeyhler helaya bile çıkmayan kutsal varlıklar. Haydar Bey ile evleniyor. Evliliğinin daha ertesi günü dış kırıklığına uğradığı pek şaştığı bir şey oluyor. Haydar Bey geğirmiş. Oysa nasıl melek geğirmezse şeyhler de geğirmez. Kulaklarına inanamıyor. Ama Haydar Bey üst üste geğirerek onu inandırıyor. O zaman genç gelinin içine bir kuşku düşüyor. Şeyh ile evlendiriyoruz diye yoksa onu şeyh olmayan birisiyle mi evlendirdiler? O iyi anne gülerek bu anısını anlatırdı. Büyük düş kırıklığı. Bir sabah okulda olağanüstü bir şeyler olduğunu duyduk. Yüzbaşı ağa tutuklanmış. Dış bahçedeki yönetim evinde bir odaya kapatılmış. Hepimiz şaşkınlık içindeydik. Fısıltılar kulaktan kulağa yayılıyordu. Bu dünyada şaşırtıcı bir şey olursa ancak bu denli şaşırtıcı olabilir. 7. sınıfın 9 şubesi, her şubenin bir mümessili, bir de baş mümessili vardı. Yüzbaşı ağa ile birlikte bu mümessillerden kimisi, baş mümessil daha başka birkaç öğrenci de tutuklanmıştı. Bu acı ve acıklı olayın ayrıntılarını yazamayacağım. Önce de söylediğim gibi bu olay yaşamımın en büyük düş kırıklığı olmuştur. İnanılması çok zor bir olaydı. Çok değişik yaşlardaki bin kadar yaramaz, haylaz, azgın haşarı öğrenciyi, en kabadayısından en külhan beyine dek pıstırıp muma çeviren, konuşurken hepimizi hipnotize etmiş gibi etkileyen o otoriter yüzbaşının cinsel sapıklığı, bu hastalığını o güne dek herkesten saklayabilmiş olması, sonra da onun sınıf subayı olarak okulda görevlendirilmesi, beni yaşamımda en çok şaşırtan, en çok da üzen olay olmuştur. Sınıfımızın Almanca şubesinde B adlı bir öğrenci vardı. Sanırım Fatih'te oturuyordu. Bir emekli subayın oğluydu. İncecik, esmer bir oğlandı. Ne erkek yakışıklısı ne de kimi çocuklarda olduğu gibi kadınsı güzelliği vardı. Yüzbaşı A kendi isteği için bu B'yi yoklamış, ona öneride bulunmuş. B'ye her şeyi açıkça söyleyemediğinden dolaylı sözlerle ona isteğini sezdirmeye çalışmış. B, Yüzbaşı A'nın önerisini büsbütün ters yorumlamış. Kendisine edilgin cinsel sapıklık önerildiğini sanmış. B, büsbütün de haksız değil bu yanlış anlayışında çünkü Yüzbaşı A gibi çok sert, çok otoriter bir subayın sapık olunca edilgin eşcinsel olduğunu düşünmek bile zordu. Ve hafta iznine evine gittiğinde emekli subay olan babasına Yüzbaşı A'nın ters yorumladığı önerisini anlatmış. Babası da okula gelip okul yönetimine durumu yansıtmış. Bunun üzerine Yüzbaşı A'nın evinde ve okuldaki odasında arama yapılmış. Yüzbaşı A'nın aleyhine olan bütün kanıtlar, belgeler hem de kendi el yazısıyla bulunmuş. Neydi bu belgeler? Yüzbaşı A'nın ta başından beri günü gününe defterlere yazdığı anıları, günlükleri. Yüzbaşı A hiçbir şeyi saklamadan tarihleri, yer ve kişi adlarıyla yaşadığı bütün olayları ayrıntılarıyla günlüğüne yazıyormuş. Defterler dolusu günlükler. Bu günlüklerde adları yazılı bulunan öğrencileri de Yüzbaşı A ile birlikte tutuklamışlar. Anı yazmak, günlük tutmak insanoğlunun nasıl bir gereksinmesidir ki? İnsanlar bu anılarında başkalarından en çok gizledikleri yanlarını bile açıklamaktan hiç çekinmiyorlar. Belki bu kendini açıklamak, kendi kendini tanımak istediğinden doğuyor. Belki de Hristiyanlardaki günah çıkarma ayıbını dışa vurma, arınma isteğinden ileri geliniyor. Günlük tutma isteği belki de insanın kendi kendisini ruhsal tedavisi. Yazdıkları anıları, tuttukları günlükleri yüzünden kendi başlarını belaya sokan başkalarını da gördüm. Kimi öğrenciler anı defterleri alır, anılarını yazarlar ya da günlük tutarlardı. Oysa bir askeri okul öğrencisinin üstlerinden gizli hiçbir şey olamaz. Arada bir subaylardan biri sıralarımızı dolaplarımızı arardı. Bu aramalarda yakalanan anı defterlerinde, günlüklerinde gizli yanlarını yazan, suçlarını açıklayan öğrencilerden, okuldan kovulanlar çok olmuştur. Bu anı defterlerini, hırsızlıklarını, sapıklıklarını, gizli duygularını, başka suçlarını yazan öğrenciler olduğunu, anı defterleri yakalananların okuldan kovulmalarından sonra öğreniyorduk. İnsanoğlunun hemen çirkin yanlarını başkalarından saklamak, anılar yazarak, günlükler tutarak bunu açıklamak isteyişinin nedeni arınmak mıdır? Kendini dışlamak yoluyla var olduğunu duyurmak mıdır? Yoksa bir ruhsal savunma mıdır? Yüzbaşı A daha lise sıralarında başlamış günlük tutmaya. Talimgaha çıkışını, gencecik bir subayken 1. Dünya Savaşı'na katılışını anlatıyormuş. Doğu cephesinde savaşın ateşi içinde. Onun birliği kanlı bir muharebe vermiş. O gün büyük bir utku kazanılmış. O gece işte o utkunun sevinci ve coşkusuyla bolca içilmiş. Onun ilk içki içmesiymiş. Sonra askeri mahkemedeki duruşmalarda Yüzbaşı A'nın günlük defterleri okunmuş. Elimde olsaydı, yetkim bulunsaydı bugünlükleri yamlatırdım. Çünkü genç kuşaklara en iyi ahlak dersi, yönetici kuşaklara da en iyi eğitim ve yönetim dersinin yüzbaşı ağının günlüklerinden çıkarılabileceğini sanıyorum. Yüzbaşı ağayı bir daha okulumuzda göremedik. Onunla birlikte tutuklanan öğrenciler de okula dönemediler. Hepsi de okuldan çıkarılmışlardı. Odasında bulunan kumbaramın çalınmış olduğunu kendisine söylediğimde, yüzbaşı ağanın neden kızdığını, neden beni suçluymuşum durumuna düşürmek istediğini bu olaydan sonra anlamıştım. O odasına girip çıkan öğrencilerden birinin kumbarayı çaldığını elbet biliyordu ama bunun duyulmasını, yayılmasını istemiyordu. Sonraları yüzbaşı ağayı sivil giyimli olarak birkaç kez İstanbul'da gördüm. O benim gözüme bir canlı üzünç olarak görünüyordu. Ona saygım hiç azalmamıştı ama onunla konuşurken elimde olmadan çekingenlik duyuyor, tedirgin oluyordum. Ayrıldıktan sonra da çekingen davrandığım için kendi kendime kızıyordum. Sivil kendi düzgün giyimliydi. Elinde hep çanta taşırdı. Avukat katipliği yaptığını duymuştum. Katipliğini yaptığı avukatın Hüseyin Ulaş olduğunu sonradan öğrenmiştim. Daha sonraları komisyonculuk yapmış, sanırım parasal durumunu düzeltmişti. 3 çocuğu vardı. Hep o çocukları düşünmüşümdür, acıyla, üzünçle. Bu adamın acıklı yaşamı ancak bir romanın ayrıntıları içinde anlatılabilir. Burada yazamadıklarımı, yazdıklarımın arkasında kalanları da okurlarımın anlamış olmalarını dilerim. Bu olaya ilişkin bir acı anım da yüzbaşı ağanın tutuklandığını duyduğumuz sabah kimi öğrencilerin onun kaşlarının çok düzgün biçimlendirilmiş olmasını dikkatimizi çekmiş olmalarıydı. Cımbızla kaşlarını aldığının farkına varılmıştı ama tutuklandıktan sonra. Yüzbaşı ağanın günlük defterinde adı bulunduğu için okuldan çıkarılanlar arasında o zamanki bir sınıf arkadaşım vardır. Ara sıra beni arar konuşuruz. Diyelim adı X. Günlükte onun için yalnızca X'in her şeyden haberi var diye yazılıymış. Bu yüzden onu okuldan çıkarmışlar. Bu anılarımı yazmadan 3 ay kadar önce o arkadaşımla birlikteydik. Biraz da çekinerek nasıl olsa anılarımda yazacağım bu olayı kendisi için bir sakıncası yoksa anlatmasını istedim. Çünkü yanlış ya da eksik bir şey yazmak istemiyordum. Anlattı. Duruşmalarda ortaya çıkan ayrıntıları yazmamın hiç gereği de yararı da yok. Yalnızca şuncasını söylemem gerekir, yüzbaşı A cezalandırılmıştı, yani suçlu görülmüştü. Ama onu çok genç yaşında suç sayılan bu işleme alıştıranlar, zorlayanlar, yaşamları boyunca hiç suçlanmadan, cezalandırılmadan, toplumda şerefli insanlar olarak yaşamışlar, kendi çocuklarını da ahlaklı insanlar olarak yetiştirmeye çalışmışlardı. Okuldan çıkarılarak cezalandırılan öğrencilerin isteyerek ya da istemeyerek bu olaylara karışmalarının, katılmalarının başlıca nedeni onlardaki alaya çıkarılma korkusuydu. Alaya çıkmak bir öğrenci için bize ölümden çok daha korkunç bir olaymış gibi gösterilmişti. Bu yüzden alaya çıkma tehlikesinde bulunan öğrenciler alaya çıkmamak için her yola, her umara başvurabilirlerdi. Onlar için ders çalışarak sınıf geçmek çok zordu çünkü bilgi zincirinin halkaları kopmuştu bir kez. Hem geçmiş dersleri bilmiyorlardı hem de ders çalışma, kitap okuma alışkanlığı elde etmemişlerdi. Oysa yaşamda başa gelecek hiçbir kötü olayın felaket olmadığı, insanın hepsinin üstesinden gelebileceği, alaya çıkmanın da bir felaket olmayıp bir yaşam değişikliği olduğu öğrencilere anlatılmış olsaydı birçok öğrenci bu olaya karışmazdı. Nitekim bu konuda kendisiyle konuştuğum eski sınıf arkadaşım okuldan çıkarıldıktan sonra okula gidip okuyamadı. Geçinebilmek için iş yaşamına atıldı. Sonunda başarılı iş adamı ve zengin oldu. Alanında başarı da kazandı. Arada sırada 50 yıl önceki sınıf arkadaşlarını arayıp sormak inceliğini vefasında gösteriyor. İnsanın başına gelen ve gelebilecek olan hiçbir şeyin, insan yaşamının hiçbir değişiminin felaket olmadığını çocuklarımıza öğretmeliyiz. Okuldan çıkarılmak da felaket değildir. Yaşamın gerçek felaketlerini, toplumun düzensizliği yüzünden biz kendimiz kendimize hazırlamaktayız. Yüzbaşı A'ya ilişkin olayla ilgili oldukları için okuldan çıkarılanların hepsi de başarılı olamadılar elbet. Ama okulu bitirenlerin de hepsi başarılı olamadı. Okuldan çıkarılanlardan biri baş mümessil AP'ydi. Biz daha subay çıkmadan AP gazetelerin başlık haberi oldu. Para dolu çantasını almak için bir veznedarı Maslak yolunda boğarak öldürmüştü. Bu çok şaşılacak bir olaydı çünkü AP sessiz, yumuşak, kendi halinde bir öğrenciydi. Uzun bir hapis cezasına çarptırıldı. Yıllarca Sultanahmet cezaevinde kapalı kaldıktan sonra cezaevinden kaçtı. Onun kaçışı cezaevi tarihine geçecek ilginç bir kaçıştı. Ağır cezalı olduğu için cezaevi gardiyanı ile yakınlık kurmuş. Gardiyan anahtarların bağlı olduğu zincirle tesbih çeker gibi boyunu oynarmış. İşte AP'nin cezaevinden kaçış yolunu bulmasının başlangıcı gardiyanın anahtarlar bağlı zincirle oynamasından başlıyor. Oturup konuşurlarken sanki bir dostun elinden tesbihi çeker alır gibi AP de birkaç kez gardiyan elinden anahtarların olduğu zinciri alıp kendisi oynuyor bir süre. Bu davranışını alıştırıyor gardiyan. Önceden hazırladığı bal mumunu avucuna koymuş. Zincire bağlı anahtarları gardiyandan bir alışında kendisine hangi anahtarlar gerekliyse o anahtarları avucundaki bal mumuna bastırıp onların dişi kalıplarını almış. Sonra kalıp olarak kullandığı bal mumunu cezaevinden dışarı çıkartıp o anahtarların tıpkısını yaptırmış. Bundan sonra cezaevinden kaçması hiç de zor olmuyor. AP'nin nasıl cezaevinden kaçtığı bir türlü anlaşılamamıştı. Çünkü geride hiçbir kaçış izi bırakmamıştı. Bir zaman sonra kendiliğinden dönüp teslim oldu. Nasıl kaçtığını anlattı da herkes de şeytanın bile aklına gelmeyecek bu kaçış yöntemini öğrenmiş oldu. AP ateşi eliyle değil maşayla tutan, karda yürüyüp izini belli etmeyen biriydi. Bu yüzden de cezaevlerinde hep efendiliğini korudu. Uzun yıllar yattığı cezaevinden af yasasıyla çıktı.